yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, işte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Her zaman olduğu gibi yayının şu anda sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ali İhsan Yıldız ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de yine sizlerleyiz, beğeneceğinizi umduğumuz bir programla, konularımızla, konuklarımızla, müziklerimizle sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Telefonlarımızı ve adreslerimizi vermeden önce şu andan itibaren biliyorsunuz memleketim FM'le de ortak yayında artık Hayatın Sesleri. Bizleri memleketim FM'den internet üzerinden de dinleyebilirsiniz dedikten sonra biliyorsunuz temamız komşuluk. Komşu nedir? Komşuluk sizler için neler ifade ediyor diye soruyoruz pazartesi gününden beri. Bir iki cümleyle katılabilirsiniz programımıza, yarışmamıza. Yarın programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz. Ve çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlara bekliyoruz cevaplarınızı. Şayet telefon başında değilseniz elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın adları sevgili dinleyicilerimiz. Evet, komşuluk nedir? Siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor? O eski komşuluk günlerimizi özlüyor musunuz? Bekliyoruz cevaplarınızı. Evet, hemen konuğumuza merhaba demek istiyorum bu arada. Göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Sayın Füsun Ülger bizlerle birlikte.
Merhaba.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Polenler malum yoğun olduğu bir dönem. Bitkilerin canlandığı bahar ve yaz ayları alerjik hastalıklar açısından da çok sıkıntılı bir dönem. Onun için biz bugünü alerjik astıma ayıralım istedik. Alerjik astım hakkında sizlerden bilgiler alalım istedik. Alerjik astım aslında bu hastalıklardan sadece bir tanesi.
Evet,
bu
evet,
mevsimde ortaya evet. çıkan. Bugünlük alerjik astımı evet, konuşalım istedik. Evet. İlerleyen günlerde de belki diğerlerini. Nedir alerjik astım? Niye bahar aylarında ortaya çıkar acaba diye başlasak evet. Sayın Ülger.
Şimdi alerji vücudun bir reaksiyon aslında ve bunu farklı sistemlerde farklı şekillerde görebiliyoruz. İşte gözde, ciltte, bağırsak sisteminde ama elbette ki temelde solunum yollarında. Çünkü solunum sistemimiz burundan başlayarak akciğerlerin de içine alan sistemdir. İlk olarak yaşamla temas ettiğimiz yer ve yaşamımızı idame ettirmemizin başladığı ve bittiği yer aslına bakarsanız. Dolayısıyla da hani alerjik astım dediğimizde evet temeldeki neden polenler ama bu mevsimsel olan kısmı ilgilendiriyor. Tüm yıla yayılan alerjik astım formunda da işte ev tozları bunun sebebi olabilir ya da işte kişinin temizlikle ilgili ya da işte özel hayatında temizlik ürünleriyle ilgili, bakım ürünleriyle ilgili şeyler olabilir.
Hani evcil bunlar hayvanlar olabilir.
Her şey olabilir. Hı-hı. Tabii ki evet, artık günümüzde evcil hayvanlar da aynı şekilde ve hani tüm yıla yayılabilir ama polenlerle ilgili kısım evet bahar ayıyla ilgili ama hepinizin de yaşayıp takdir edeceği gibi artık bahar ayı Mart, Nisan, Mayıs olmaktan çıktı.
Çıktı evet.
Bütün mevsimler birbirine karıştı ve işte bugün 4 Haziran ve bir aslında Ekim havası yaşıyoruz. Hı-hı. Çünkü polenler, daha doğrusu doğadaki değişiklikler hem ilkbaharda hem sonbaharda bizi çok etkiliyor. Onun için alerji hastaları, özellikle polen alerjisi olanlar hem ilkbahar hem sonbaharı sıkıntılı yaşarlar ve baharlar da birbirine karıştığı için ve bu işte havanın ısınması.
Alerjik astımın mevsimi de değişti
tabii
yani.
Tabii ki. Tabii. Çünkü o tamamen doğayla paralel olduğu için doğanın o dengesinin bozulması ve akışının değişmesiyle birlikte bizim alerjik rahatsızlığı olan hastaları gördüğümüz aylar neredeyse böyle bir 6 aya yayıldı bir şekilde. Hı hı. Hatta bunun içine yaz da girdi çünkü hiç beklemediğimiz zamanlarda yağışlı dönemler, onun akabinde tekrar doğada bir hareketlenme, yeniden polen hareketi ve hani artık alerji ve alerjik astım hayatımızın neredeyse bir parçası oldu. Bunun evet. yanı sıra bu benim gözlemimdir ama
peki bu hani, artışın sebebi
şimdi ona gelecektim. Bir kere hani ben 85'ten beri Ankara'da yaşayan biriyim ve bu süre içinde Ankara'nın bitki florasının ne kadar değiştiğini de görüyoruz. Hı hı. Yani işte başka ülkelerden gelen bitkiler, işte artan yeşillik, ağaçlandırılması ya da bir takım bitkiler. Hı hı. Artık insanların hani daha çok bahçeli evlerde yaşıyor olması belki, işte daha çok hayvan besliyor olması belki. Hani bir sürü faktör alerjik rahatsızlıkları tetikliyor. Hı hı. Bir başka durum, bu akıllı binalarda çalışıp yaşamaya başladık artık. İşte bu havalandırma sistemleriyle ısıtılan ve soğutulan, işte camların çok olduğu belki ama pencerelerin açılıp kapanamadığı. Hı hı. Ve işte yerdeki döşemelerin artık bu yeni teknolojik ürünlerin devreye girmesi, boyalar, kullanılan bir sürü alerjen materyal sebebiyle de multifaktöryel bir duruma dönüştü aslında. O sebeple de tabii hastalarımızda şunu çok görüyoruz, neye alerjim var? Bunu maalesef biz evet alerji testinde bir 32 ya da 64 maddeyi deneyebiliyoruz. Bunun içinde yiyecekler de var ama o kadar çok çeşitli şeye maruzuz ki. Hani şuna buna demek çok zor. Artık orada hastanın yaşam koşulları, alışkanlıkları ve şikayetlerinin görüldüğü zamanlar bizim için önemli. Hı hı.
Evet. Peki yaş grubu var mıdır? En çok hangi yaş grubunda görülür, ortaya çıkar?
Şimdi tabii hani bir intrinsik, yani doğuştan gelen alerjik yapı söz konusu. O hani yeni doğan bebeklerde hemen ciltte de kendini belli eden, bir de süreç içinde yine evet genetik altyapının olduğu ama yaşam koşullarıyla da ortaya çıkan bir ileri yaş alerjisi de var. Hatta artık çok ileri yaş alerjisi bile var. Hı hı. Ve pek çok hastamız işte bakın alerjiniz olabilir dediğimizde bu yaşa kadar yoktu, bu yaştan sonra mı olacak diyor ama bu yaşa kadar da şu aralar maruz kaldıkları şeye maruz kalmıyorlardı. Hı. Hani o yüzden değişen yaşam koşulları belirleyebiliyor. Bir de kişinin değiştirdiği ortamlar. Mesela bakıyorsunuz işte bu zamana kadar hep İstanbul'da yaşamış. Ankara'ya geldikten sonra başlayan alerjik nemli yakınmalar bir, yerden kuru bir yere gelince ya da tam bakıyorsunuz dersi. Evet güneş görmeyen bir yerde ve nemli bir ortamda yaşayan kişiler, işte evleri çok güneş görmüyor ama nemli, işte mantarların tetiklediği bir alerjik reaksiyona maruz kalabiliyor ya da yaşayabiliyor bunu. Onun dışında hani seyahat için gittiği yerler var. Artık dünya da küçüldü. Eskiden insanlar hani işte yaşadıkları yer belliydi. Onun işte birkaç şehir ötesine gidip gelirlerdi. Ama artık öyle değil. Dolayısıyla dünyanın her yerine gidip gelme sebebiyle hem iş için hem eğitim için maruziyetler değiştiğinden dolayı bir yerde alerjik reaksiyon tetiklendiğinde vücut bu reaksiyon
peki,
vermeyi öğreniyor.
Peki alerjik reaksiyonlar nasıl olur? Herkeste farklıdır herhalde. Ne tür belirtilerle ortaya
evet.
çıkar?
Şimdi şöyle, herkeste farklı olabildiği gibi her organ sisteminde de farklı. Ama ben solunum yollarıyla ilgili konuşacak olursam kulak burun boğaz uzmanı arkadaşlarımdan da izin alarak ve özür dileyerek, solunum burunla başladığı için en çok görülen solunum yolları ile ilgili alerjik reaksiyonlar burun akıntısı, geniz akıntısı, kesiksiz kriz şeklinde olan öksürük, kuru öksürük ama bazen bu geniz akıntısı sebebiyle balgamlı öksürüğe de dönebiliyor. Hırıltılı solunum, ki bu hırıltı da zaman zaman özellikle gece uykuda geniz akıntısıyla soluk yol hava yollarının dolması ve gündüz havanın oradan geçmesiyle ortaya çıkan hırıltı olabileceği gibi alerjik reaksiyona bağlı hava yollarının, akciğerdeki hava yollarının kasılmasıyla olan bir hırıltı da olabiliyor. Orada biz hekimler hırıltının şekline, tınısına göre yorum yapıyoruz. Hı hı. İşte daha ince, daha tiz olanlar akciğerle ilgili olabiliyor da daha kaba, daha bizim sonor dediğimiz sesler, hı hı. daha böyle fokurtu tarzında sesler geniz akıntısıyla ilgili olabiliyor.
Evet, peki bu tür belirtileri hissedenler tabii hemen ben alerjik astımıyım evet. diye şeye kapılmadan hı hı. hangi doktora gitmeliler acaba? Evet.
Şimdi genelde şikayetler hani direkt alerjik astımla ilgili, yani akciğerle ilgili başlayabildiği gibi bir süre burunla ilgili başlıyor ve önemsenmediği için akciğeri de içine alabiliyor. Hı hı. O sebeple şunun altını çizmek istiyorum. Bir haftadan uzun süren burun akıntısı, geniz akıntısı, nezle hali ya da 10 günden uzun süren, hı hı, diyelim ve 3 haftadan uzun süren kişi kendini kötü hissetmediği halde yaşadığı öksürüklerde mevsim ve maruz kalınan şeyler göz önüne alınarak alerji ihtimali akla getirilmeli. Hı hı. Hangi doktora gidilmeli? Üst solunum yolları ile ilgili şikayetler, yani işte burun akıntısı, geniz akıntısı, kişi onu hissediyor çünkü. Öyle bir durum varsa mutlaka kulak burun boğaz, hı hı, uzmanı görecek. Ama iş nefeste böyle bir düdük sesi, ıslık sesi ya da içimde sanki kedi yavrusu var gibi hastalarımızın tarif ettiği şekildeyiz, o zaman mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına gidilmesi şart.
Evet. Peki bu alerjik olmayan astım var bir de. Bu alerjik astım alerjik olmayan astıma dönüşebilir mi?
Şimdi onların birbirine dönüşmesinden ziyade mesela altını çizmemiz gereken çok önemli bir konu sigara. Şimdi sigara kendisi aslında bir alerjen madde, toksik madde, sigara dumanı özellikle. Dolayısıyla alerjisi olan ya da astımı olan kişilerin sigara içtiği durum söz konusu. Dolayısıyla, hı hı, da hava yolu reaktivitesi, hava yolu duyarlılığı eğer var ise tabii yani astım olan bir kişide polenlerin varlığı bir atağı tetikleyebilir. Hı hı. Ama burada alerjik astımdan ziyade öykü önemlidir. Yani bu kişi alerji tanısını ne zaman almış? Zaten önceden alerjisi ya da astımı var mıymış yok muymuş gibi. Hı hı. Hani oradan bir karar verebiliriz. Evet.
Peki gelelim ilaçlara. Ne tür ilaçlar kullanılmalı? Çünkü ilaçların kullanımı son derece, evet, önemli sanıyorum, değil mi? Evet. Yan etkileri var mıdır bu ilaçların?
Şimdi alerjik astım diye baktığımız zaman tabii ki bunun ağırlığını belirlememiz lazım. Bunun için de solunum fonksiyon testlerini mutlaka yapmamız lazım. Hastalarımızın deyimiyle üfleme testi, hı hı, ve bunun hani ilaçlı mı ilaçsız mı olduğu çok önemli. Bir kişi astım diyebilmemiz için sadece tek bir solunum fonksiyon testi değil, Ventolin dediğimiz hava yolu darlığını açan bir madde soğutulduktan sonra onun tekrarı ve ikisi arasındaki hava yollarındaki değerlerinin %10'un üstünde pozitif yönde değişmesi, hı hı, bize astım dedirtiyor. Çünkü özellikle de sigara varsa işin içinde KOAH mı astım mı ayrımı biz hekimler için çok çok önemli. O sebeple mutlaka hastalarımızın deyimiyle ilaçlı solunum fonksiyon testi ya da bizim deyimimizde reversibiliteli solunum fonksiyon testi yapılması çok çok önemli. Bunu belirledikten sonra, astımı var kısmını belirledikten sonra hastanın semptomlarının ağırlığı ve sıklığına göre biz onu evreliyoruz. Yani evre 1-2-3 diyoruz, hı hı, ve tedavi yaklaşımımız da ona göre oluyor. Ama eğer ki beraberinde alerjik rinit semptomları da varsa, yani işte burun akıntısı, geniz akıntısı, hı hı, hapşırık, kulak ve boğazda kaşıntı, işin içinde onlar da varsa astım ilaçlarının dışında alerji ilaçları da devreye giriyor. Bunlar nedir? İşte antihistaminikler olabilir. Hı hı. Antihistaminikle bir başka grubun kombine edildiği, ikili kombinasyonların olduğu durumlar olabilir. Tabii burada hastanın sağlık durumu, kullandığı diğer ilaçlar ve yan etkiler mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Onun yanı sıra burun için steroidli burun spreyleri, hava yolları için dediğim gibi astımın ağırlık durumuna göre sadece hava yolu açıcı, bronkodilatör, hı-hı, dediğimiz fısfıslar olabildiği gibi kortizonlu fısfıslar da kullanılabilir.
Evet. Peki bunlar ömrübillah kullanılması gereken ilaçlar mıdır? Tamamen kurtulmak mümkün müdür, hı-hı, alerjik
şimdi astımda? Şimdi astım genel olarak hani alerjik ya da değil ataklarla giden bir hastalıktır ve ataklar arası aslında her şey yolundadır. Ve kişi eğer hakikaten sigara içmiyorsa ve hekimiyle tam bir kooperasyon içindeyse atakların arasını çok çok uzatmak mümkündür. Ömür boyu ilaç kullanmayı gerektirmeyen bir durumdur bu. Genelde tercih ettiğimiz astımda atakları kontrol edeceğimiz tedavi yaklaşımıdır. Yani hastayı ömür boyu fısfısa ya da ömür boyu hapa mahkum etmeyi, hı hı, zaten hani çok doğru bulmayız, tercih etmeyiz. Ama burada önemli olan, hele ki alerjisi varsa kişinin, alerjisi neye varsa, atıyorum polense söz konusu olan alerji, işte bahar aylarında düzenli kullanılması hiç atağa yol açmayacak şekilde bu kişinin o döneme geçirmesidir bizim hedefimiz.
Peki bunun dönemini kendi mi belirler hastalar? Örneğin mevsimler değişti. İlaçlarını nasıl, neye göre kullanacaklar?
Şimdi ben hep hastalarıma şunu söylerim. Sizi 4 mevsim bir takip etmem lazım derim. Bu hastanın hem eğitime hem hekime güvenmesi. Mesela çok sık doktor değiştirmesini de doğru bulmuyorum. Hekim hasta bağlantısı kurulduktan sonra şu eğitim çok önemli. Yani bakın, İşte ses kısıklığınız artarsa, geniz akıntınız artarsa, hapşırınız artarsa şununla başlayın. Ama hırıltı işin içine giriyorsa ya görelim ya da göremiyorsak işte şu fısfısları devreye sokun gibi. Artık burada tabii hastanın eğitimi de bizim görevimiz. Ve bir kere şu hani hastalarımızda çok gördüğümüz şey reddetmek, yok saymak ya da bunu basit bir nezle grip gibi algılamak. Halbuki öyle bir şey yok. Bu bizimle ömür boyu gidecek bir hani tanı, elbette ki öldürücü değil ama mutlaka dost olup hani onun böyle biraz suyuna gitmemiz gereken bir arkadaş. Evet.
Yani özellikle bahar aylarında ilaçların kullanımının çok önemli olduğunun altını çiziyoruz.
Bir de hani şunun da altını çizelim. Bir atak yaşadıktan sonra tedaviden ziyade özellikle tanısı olan bir hastada mümkünse atağa hiç yol açmayacak şekilde, ben onu da şöyle örnekliyorum hastalarıma. Savaşa korunarak girmek diyorum. Yani zırhınızı giyip savaşa öyle girmek mi? Yoksa hani girip böyle birkaç ok yiyip ondan sonra zırh giymek mi?
Evet.
Yani zırhı giyseniz o sıkıntılar bir süre devam ediyor. Onun için ben diyorum ki hani savaşacaksak zırhımızı giyerek savaşalım.
Bahar ve yaz aylarını en güzel şekilde sıkıntısız dönemde geçirmeleri dileğiyle diyelim astımı olan hastaların.
Evet.
Bugün için de size çok teşekkür edelim.
Ben teşekkür ederim.
Bülger, sağ olun, var olun.
Sağ olun, fırsatı verdiğiniz için.
Sevgili dinleyicilerimiz, göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Sayın Füsun Ülger'di konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde şimdi müzik diyoruz.
Oh,
5:27'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Müzikten sonra şimdi bir Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Frankfurt Kültürler Arası İletişim Derneği'nden Sayın Hüseyin Sıtkı bizlerle birlikte. Hemen merhaba diyelim Hüseyin Sıtkı Bey'e.
Merhaba, iyi yayınlar efendim.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Frankfurt Türk Film Festivali bu yıl 2-9 Ekim tarihleri arasında 15. kez düzenlenecek. Şimdi festival kapsamında 7. Almanya Türkiye Üniversite Öğrencileri Arası Kısa Film Yarışması ve Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması da var. Ve bu yarışmayla ilgili başvurular başladı. Bununla ilgili dinleyicilerimizle paylaşalım istiyoruz. Başvurular başladı. Ne zamana kadar, nasıl başvuracaklar, başvuru koşulları nelerdir Sayın Hüseyin Sıtkı?
Öncelikle çok teşekkür ediyorum radyonuz adına burada 15 yıldır gerçekleştirmiş olduğumuz bir etkinliğe destek, bu şekilde destek verdiğiniz için. Dilerim sizin aracılığınızla festivalimiz kapsamında yapılan bu iki yarışmaya ilgi daha da artar. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum ve diliyorum. Evet, üniversite öğrenciler arası kısa film yarışması başvuruları başladı. Ve bu başvurular bu ayın sonuna kadar devam edecek. Yani 30 Haziran'a kadar devam edecek. Bu yarışmaya Türkiye'de ve Almanya'da sinema bölümlerinde, üniversitelerin sinema bölümlerinde veya da akademi ve enstitülerde okuyan ve bu konuda çalışma yapan herkes davetlidir. Yaptıkları kısa bir filmle, yani 10 dakika, 15 dakikalık en fazla kısa bir filmle katılabilirler. Katılma koşulları belirttiğim gibi konuşmam içerisinde öğrenci olmaları gerekiyor. Üniversiteyi bitirmiş veya da akademiyi veya da enstitüyü bitirmiş olmamaları gerekiyor. Konu serbest. İstedikleri konuda filmlerini gönderebilirler. Yalnız bu yarışmanın bir farklılığını size vurgulamak istiyorum. Yarışma hem Alman öğrencilerine açık hem Türk öğrencilerine açık. Ve bu bağlamda jüri iki tane birinci seçiyor. Bir Almanya'dan birinci seçiyor, bir de Türkiye'den birinci seçiyoruz. Ve ödülümüz de şu, bu sanırım birçok öğrenci arkadaşımızın veya de katılımcı arkadaşımızın ilgisini çekecektir. Almanya'dan birinci olan öğrencimiz Türkiye'de birinci olan öğrencinin üniversitesinde bir hafta konuk oluyor. Masrafları festival tarafından karşılanıyor. Aynı şekilde Türkiye'de birinci seçilen öğrenci de Almanya'daki üniversite öğrencisinin üniversitesinde konuk ediliyor. Bu böylelikle biz festival kapsamında diğer etkinliklerde olduğu gibi sosyal bir görevi de yerine getirmiş oluyoruz. Yani böyle bir değiş tokuşla kültürleri birbirine yakınlaştırmış oluyoruz. Yani öğrencilerin buraya gelip veya da buradaki öğrencinin Türkiye'ye gidip oradaki üniversite dünyasını, oradaki yaşamı, yaşam koşullarını ve insanımızı tanıma fırsatı bulmuş oluyorlar. Böyle bir değiş tokuşun inanıyorum ki hem kişiler arasındaki ilişkileri olumlu yansıması olacaktır, hem de ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin güçlenmesine destek olacaktır.
Evet, kaynaştırıcı bir etkisi de olacak diyorsunuz.
Bu bağlamda kısaca size uzun metrajlı filmimizle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum.
Lütfen.
O konuda başvurular tamamlanmıştır. Büyük bir mutlulukla birçok filmin, 20'ye yakın filmin yarışma için başvuru yaptığını ve şu ana kadar da film kopyalarının Türkiye'deki ön jürimizin eline geçtiğini söylemek istiyorum. Ön jüri ilk 10 filmi seçtikten sonra o filmler Almanya'ya gönderiliyor. Ve Almanya'da ayrıca bir ana jürimiz var. Bu ana jürinin farklılığı ise diğer festivallerdeki yarışmalardan, jürinin tamamen Almanya'da yaşayan, yani Alman sinemacılardan oluşması. Bunun da nedeni, bir, dediğim gibi farklı bir şey koymak istedik. İki, Alman sinemacılar gözüyle Türk sinemasının değerlendirilmesini sağlamaktı. Biliyorsunuz son yıllarda Türk sinema sektöründe gurur verici gelişmeler yaşanıyor. Türk sinemasının sinemasına ve film yapımcılarına ilgi artıyor uluslararası alanda. Yani biz de bu şekilde Türk film sektöründeki gelişmeleri en uygun şekilde yansıtmak için böyle bir yol seçtik. Ve buna da son 2 yıldır başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
Evet, size kolaylıklar diliyoruz. Ancak bu arada sormak istediğim bir şey daha var. Türkiye'den bu konuda destek var mı bu tür festivallere?
Şimdi tabii teşekkür ederim. Bu soru bizim için çok önemliydi. 2008'den beri küçük çaplı da olsa Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü'nün bir desteğini alıyoruz. Bunu burada belirtmek istiyorum ve kendilerine teşekkür etmek istiyorum. TRT'nin de kurumsal bir desteği var. Buradan sizin nezdinizde yine TRT yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tabii bu kurumsal veyahut da maddi desteklerin biraz daha fazlalaştırılması bizim hedefimiz. Bunun dışında Türk sinemasının dünyasının festivalleri, burada yapılan, yurt dışında yapılan festivallere ilgi daha fazla ilgi göstermesini, bizlere güvenmelerini rica ediyorum. Çünkü tanımadıkları için tabii bir yerde haklılar. Burada çok yani sıradan bir etkinlik olduğunu düşünüyorlar. Oysa biz 15 yıldır çok büyük çabalarla bu festivali Frankfurt sınırları dışına taşıdık ve hemen hemen Almanya'nın en büyük etkinliklerinden birisi haline getirdik ve çok profesyonel ve çok kaliteli mekanlarda bir festival sunuyoruz. Yani buraya gelip bunu yaşamalarını ben rica ediyorum, görmelerini rica ediyorum. Ancak gördükten sonra bizi daha iyi tanıyacaklarını düşünüyorum. Yani toparlamam gerekirse, gerek kurum ve kuruluşların, gerekse sinema dünyasının daha fazla desteğini bekliyoruz bu bağlamda. Evet.
Size çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Gelişmeleri yine takip edeceğiz sizden Sayın Hüseyin Sıtkı.
Çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
Siz de sağ olun. Frankfurt Kültürler Arası İletişim Derneği'nden Sayın Hüseyin Sıtkı aktardı. Sevgili dinleyicilerimiz, 7. Almanya Türkiye Üniversite Öğrencileri Arası Kısa Film Yarışması ve Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na başvurularla ilgili bilgileri aktardı bizlere. Ve şimdi yine müziğe dönüyoruz. Sonra bir sohbetimiz daha olacak.
Beni benimle bu cehennem.
Ve sevgili dinleyicilerimiz 15.37'yi gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve konuğumuz arkeolog Sayın Rahşan Akınösü. Ama artık bir de Ergin eklenmiş. Evet. Biz mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Mutlu olun inşallah Hayatın Sesleri ekibi olarak. Mutluluklar diliyoruz size.
Teşekkürler.
Evet, bugün biraz tarihe farklı bakacağız. Anadolu'da dağların, taşların, ağaçların, insanların hikayeleri, efsaneleri yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılmış. Evet. Bazen uydurma gibi görünse de bazen olağan dışı da olsa severek dinlemişiz ve günümüze kadar ulaşmış. Şimdi bugün bu efsaneleri birazcık dinleyicilerimizle paylaşalım istedik ama nereden başlayacağımızı ben bilmiyorum, söz sizde.
O zaman Anadolu demişken ilk başta Anadolu nereden gelmiş istiyorsanız onunla başlayalım.
Evet, lütfen.
Bu tabii yüzyıllar önce Anadolu'nun Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıcaköy diye bir yer var. Burada Taşoğlu diye güzel bir çeşme var. Bir Türkmen subayı ordusunu seferden dönerken bu çeşmenin oradan geçiyorlar. Büyük zaferler kazanmışlar ama bir yerde su bulamamışlar. Hepsi kırılmak üzere susuzluktan bitkin bir şekildeler. Bu çeşmenin önüne gelip oturmuşlar. Çeşmede de su yok. Hiçbir yerde su yok. Ümitsiz bir şekilde bütün zaferleri kazandıktan sonra susuzluğa yenilmek üzereyken bir anda uzaklardan Türkmen bir kadın geliyor. Elinde bir bakraç dolusu ayran. Bütün askerleri mataralarına, kupalarına bakraçlı ayran vermeye, koymaya başlıyor. Herkese tek tek veriyor, veriyor. Bütün bir orduya ama o bakracın içindeki ayran bitmiyor bir türlü. Bütün orduya verdikten sonra tekrar erlere gidiyor, askerlerin yanına gidiyor. Getir oğlum diyor, uzat matarını doldurayım diyor. Anadolu'dur diyorlar. Diğerine gidiyor, getir oğlum doldurayım, Anadolu diyorlar. Ve Anadolu buradan yani o bereketi, kısmeti, doluluğu ondan sonra da Anadolu olarak şu anda yaşadığımız topraklar adı böyle kalıyor.
Evet. Aslında bu Anadolu'daki efsanelerin bolluğu ve zenginliği de ne güzel anlatıyor
bu efsaneler,
gerçekten.
Evet, hem keyifli bir de bir yanımız da inanmak da istiyor. Evet, çok böyle fantastik oluyor ama bir yanımız da inanmak istiyor. Mesela şimdi yine bu Kızılcahamam demişken o zaman bu tarafa doğru gelelim. Polatlı çevresine. Burada Gordiyon'u bilirsiniz. Evet. Hatta Gordiyon'dan çok Kral Midas'ı, Kral Midas'ın eşek kulaklarını.
Evet.
Bunun efsanesi vardır ama Midas'tan önce babasının da bir efsanesi varmış. Ben de onu okuduğumda ilk başta Frig kralı babasının şehre girişine. Şimdi o zaman da Gordiyon kentinin ünlü bir alimi var ve bir kehanette bulunuyor. Diyor ki bu ülkenin gelecekte kralı olacak kimse bu gece yarısına doğru saman yüklü bir arabayla kente girecek diyor. Bütün şehir halkı heyecanla gece yarısını bekliyor. Meydanın arkasında saklanıp gece yarısı kim girecek içeri bunu bekliyorlar. Aynı günün sabahında da uzakta bir yerde Gordios adında bir çiftçi samanların at arabasını dolduruyor, şehre gidiyor satmak için. Sabah yola çıkıyor. Gece yarısına doğru geçtikten sonra Gordiyon kentine varıyor. Kentin içine giriyor, bakıyor meydan boş. Yavaş yavaş ilerlerken bir anda halk ortaya çıkıyor, meydanı dolduruyor. İşte diyor bizim kralımız geldi. Herkes heyecan içinde, mutluluk içinde. Saygın yaşlılardan biri çıkıyor. İşte diyor kehanet gerçekleşti. Kentimizin ve aynı zamanda ülkemizin yeni yöneticisi bu adamdır diye köylünün krallığını ilan ediyor. Tabii köylü önce şaşkın, sonra heyecanlı. Krallık da güzel bir şey. Ama arabasını bir köşeye atamıyor. Ben bunu diyor şehrin en büyük tapınağına hediye edeyim. Arabasını götürüyor. Yalnız arabasının önünde de bir düğüm var, bir ip var ve düğümlenmiş. Bu düğümü de kendi yıllardır çözememiş. Ondan sonra diyor ki bu ipi kim çözerse ona büyük armağanlar vereceğim. İşte ancak ipi kimse çözemiyor. Herkes geliyor, uğraşıyor, zaman geçiyor, yıllar geçiyor. Ve bu söz bir kehanete kaynaklık etmeye başlıyor. Ve bu kehanete göre de bu ipi kim çözerse Asya kıtasının kralı olacaktır deniyor. Ve yıllarca yine bu çözülmemeye devam ediyor. Ve seneler sonra dünyanın hakimi olmak isteyen Büyük İskender Gordiyon kentine geliyor. O da efsaneyi duyduğu için diyor bana getirin bu ipi çözeceğim. Neyse gidiyor, uğraşıyor düğüm
mümkün değil, çözemiyor ve kılıcıyla ikiye bölüyor. Bölerken ipler bırakıyor bir anda kendini ve düğüm çözülüyor. Ve gerçekten de bu Büyük İskender Asya kıtasının önemli bir bölümünü kısa zamanda ele geçirerek hükümdarlığını dünyaya ilan ediyor.
Etmiş oluyor. Evet. Gerçekten tüm insanların aslında gönüllerine sinmiş bu efsaneler değil mi?
Evet.
Hikayeler. Bir de şeyler de var, bilmiyorum onlarla ilgili de anlatacak mıyız ama hani Anadolu'nun yine dört bir yanında taş kesilen insanlara dair pek çok efsaneler de var ama süremiz bugün yeter mi yetmez mi başka zaman? Çünkü bu programa sığacak efsaneler
o kadar çok hiçbiri fazla, sığacak değil gibi değil. O taş kesilenler bu aslında biraz Anadolu dışında da olan biraz yabancı kaynaklı efsanelerden, Sodom'la Gomorra'dan da kaynaklanıyor. Bugün biraz böyle Anadolu içinde dolanalım dedik.
Dolanalım,
onların efsaneleri.
Ne tarafa gidiyoruz şimdi?
Midas'ın babasını anlattık. Midas'ın şu ünlü bir altın hikayesi vardır. Bilirsiniz, dokunduğu her şey altın olur.
Evet. Şimdi bir de Midas'ın kulakları da işte aslında bu tür pek çok efsane ve hikaye hem opera sahnesinde hem de beyaz perdede konu olmuş, işlenmiş ve yıllarca hepimiz de zevkle izledik değil mi?
Evet, dinledik hep. Küçüklüğümüzden beri önce masallarla başladık, sonra efsane. Aslında her birinin de ayrı bir anlamı var. İçinde o kadar güzel mesajlar var ki düşünüldüğünde. Mesela Midas'ın bu altına dokunduğu her şeyi altına çevirmesinde şarap tanrısı Dionysos'un bir yoldaşı vardır, Satyros diye. Bu Midas'ın bahçesinin içinde gezerken güllerin altında uyuyakalıyor. Askerler buluyor, Midas'ın yanına getiriyorlar bunu. Midas çok güzel ağırlıyor. Günlerce izzet, ikram, çok güzel konukseverlik gösteriyor ve şarap tanrısı da çok hoşuna gidiyor bu. Ve Dionysos Midas'ı ödüllendirmek istiyor. Dile benden ne dilersen diyor. İşte burada biraz açgözlülük var herhalde. Kral Midas diyor ki benim diyor dokunduğum her şeyin altına çevrilmesini istiyorum diyor. O zaman daha da zengin olurum diyor. Tamam diyor. Tanrı Dionysos ve bu efsaneye göre işte Midas'a bu büyük şeyi veriyor ve Kral Midas ne zaman bir şeye dokunsa işte içeceğe dokunuyor, altın, yemeye çalışıyor, karısına, kızına. İlk başta dokunduğu şeylerin altına dönüşmesi hoşuna gitmeye başlıyor ama ondan sonrası tehlikeli olmaya başlıyor. Kendi korkmaya başlıyor ve tekrar Dionysos'a gidiyor ve yalvarıyor. Ne olur diyor, beni bu lanetten kurtar diyor. Evet. Bu bir anda bu zenginlik tamamıyla büyük bir lanete dönüşüyor. Dionysos da tamam diyor ve durumunu acıyor. Paktolos Irmağı'na gidip yıkan diyor. Bu Paktolos Irmağı da Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çay. Şu anda tabak çayı olduğu söylenen yerde Paktolos Irmağı daha sonra Gediz'in kollarından birine dönüşerek çaya dönüşmüş. Ve hakikaten de Herodot'un yazılarında da bu ırmaktan altın aktığı belirtilenmiş. Şey yazmış Herodot'ta, hayvanların, koyunların, keçilerin derilerini yüzüp o derileri suya batırıp çıkarttıklarında aralarından altınları temizlerlermiş. Öyle altın toplarlarmış.
Çok enteresan.
Ve Kral Midas lanetini ırmağa bırakmış ama ırmakta herkese o altını dağıtmaya devam etmiş.
Evet, ne güzel efsaneler gerçekten. Keşke hep öyle olmaya devam etseydi.
Ya, evet hakikaten öyle. Bir süre gerçekten bunun öyle aktığı söyleniyor.
Şimdi tabii tarihi yer, kişi ve olaylarla ilgili efsaneler var. Olağanüstü varlıklarla, hayvanlarla, dinsel konularla, bitki, ağaç, az önce bahsettiğimiz gibi ırmaklarla. Evet. Doğal çevre ve olaylarla ilgili o kadar çok ki aslında.
Bir tane bitkiyle ilgili, bir ağaçla ilgili anlatayım. O çok romantiktir. Çok da güzel bir şeydir.
Evet, lütfen anlatın.
Şimdi yine tabii yüzyıllar önce birbirine aşık iki tane genç var. Kızın adı Tisbe, oğlanın adı da Priamus. Bu ikisi komşular, birlikte büyümüşler. Büyük aşk yaşıyorlar ama aileler birbirlerine uygun olmadığını düşünerek karşı çıkıyorlar. Bunlar da iki genç gizli gizli buluşuyor. Bir gece yine ormanda bir ağacın altında buluşmak için sözleşiyorlar. Önce Tisbe gidiyor. Ama gittiğinde bir bakıyor, avını yemiş bir aslan ağzından kanlar damlıyor. Korkuyor ve arkaya mağaraya doğru kaçıp saklanmak istiyor. Bu arada kaçarken de boynunda bir eş ağrı var, onu düşürüyor. Ama aklında da Primus'a nasıl haber veririm, gitmesin oraya falan derken mağaraya gidiyor, saklanıyor. Arkadan Primus geliyor. Bir bakıyor, aslanın ağzından kanlar akıyor ve sevgilisinin eş ağrı ağzında. Zannediyor ki aslan sevgilisini yedi. Bu kadar büyük bir aşk ki ben onsuz yaşayamam diye göğsünden hançerini çıkartıyor ve göğsüne saplıyor hançeri. Tisbe bir süre geçiyor. Primus'tan ses yok. Yavaş yavaş dışarı çıkıp mağaradan bir bakayım diyor. Bir bakıyor ki Primus ağacın altında yerde kanlar içinde yatıyor. Koşa koşa yanına gidiyor. O sırada aslanı görüyor tekrar ağzında kendi eş ağrı. Anlıyor neden öldüğünü, kendini öldürdüğünü Primus'un. O kadar çok ağlıyor ki o kanların üstüne akıyor bütün gözyaşları. Ve diyor ki ben de onsuz, madem o bensiz yaşamayı göze alamadı, ben de alamayacağım deyip o da aynı hançerle kendini tekrar göğsünden vuruyor. Sevgilisinin üstüne düşüyor ve ölüyor. Tabii bunu gören tanrılar bu iki aşağı, bu güzelim sevgiye kıyamıyorlar ve o ağaca Primus'un kanını, Tisbe'nin de gözyaşlarını veriyorlar ve bu bir dut ağacı oluyor.
Kara dut.
Kara dut ve dut ağacı çok enteresandır, bilirsiniz, lekesi çıkmaz.
Hı hı.
O Primus'un kanıdır. Ancak yaprağıyla temizlendiğinde, silindiğinde dutun rengi çıkar. Hı. Ben onu denedim. Oluyor.
Öyle mi? Oluyor,
evet.
Yani.
Evet, sadece Tisbe'nin gözyaşları temizliyor.
Evet, biraz üzünlüymüş. Bundan sonra kara dutu yerken hep aklımıza gelecek ama.
Ama güzel, romantik bir
evet,
hikaye.
Evet, gerçekten öyle. Şimdi komşuluk dediniz de bizim bu haftaki temamızda komşuluk. Komşuluk nedir diye soruyoruz dinleyicilerimize.
Doğru.
Ama kara dut hikayesinin başı da komşu,
komşu
diye başlayınca.
Evet, iki komşu genç.
Aklımıza, aklıma geldi, dinleyicilerimize hatırlatayım evet, tekrar dedim. Evet, bu haftalık bu kadar herhalde efsanelerimiz.
Daha da var. Daha sonraki haftalarda tekrar devam ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz o
ben
zaman bu hafta
ederim.
İçin.
Sağ olun.
Sağ olun, var olun. Yine birlikte olacağız. Güzel efsaneleri, tarihimizi, Anadolu'muzu, kültürümüzü tanımaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, arkeolog Sayın Rahşan Akınözü Ergin bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nin son müzik parçasına kulak veriyoruz.
Bir tek bilet.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bu güzel parçayla bugünkü Hayatın Sesleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında yine Hayatın Sesleri ekibi olarak bizler TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.